Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için ve bizimle olduğunuz için teşekkürler. Yaşam alanlarında kaliteyi artıran tasarımlardan bahsedeceğim. Daha önce bahsettiğim tasarımları da takipteyim. Acaba sadece fikir olarak mı kaldılar, hayata geçtiler mi? Hayata geçtilerse ölçeklendirildiler mi? Bunun için dönem dönem bakıyorum daha önce sizlerle paylaştığım tasarımlara. Bunlardan en önemlileri arasında gördüğüm Solar Foods ile ilgili önemli bir gelişme var. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Solar Foods'u hatırlayalım. Sadece elektrik ve hava ile doğal bir protein üretmişlerdi. Adı Thin Air, ince hava. Aslında devrim niteliğinde bir yol açmış oluyorlar yeni bir gıdaya. Tadının doğal ve diğer herhangi bir şey gibi olduğunu söylüyorlar. Diğer yiyeceklerin aksine de toprağın mevcudiyetine ihtiyaç duymuyor. Veya hayvanların kullanımı, tarım ve su ürünleri yetiştiriciliği ile sınırlı olmayan tamamen yepyeni bir gıda türü. Kelimenin tam anlamıyla havadan protein üreten Solar Foods 8 Nisan 2021'de Finlandiya İklim Fonu'ndan 10 milyon euro fon aldığını duyurdu. Ürünün adı Solein. Bu fonu da Solein'in ticari ölçekte üretimini hızlandırmada kullanacak. Bu son alınan 10 milyon euro ile birlikte Solar Foods'un toplamda aldığı fon miktarı 35 milyon euroya ulaşmış durumda. Bu o kadar da deli bir para değil, çılgın bir para değil. Şöyle bir karşılaştırma yapalım. Mesela Rihanna var, şarkıcı, pop şarkıcısı en çok kazananlar arasında. Bir marka çıkarmak istedi kendi adına veya işte işbirliği yaptığı firmayla birlikte. Kendi markasına 36 milyon dolar yatırım yaptı. Moda şirketi var. Bu moda şirketi işte Louis Vuitton, Givenchy, Celine ve Marc Jacobs gibi ikonik markaları çatısında bulunduruyor. Bu moda grubuna bağlı olarak Rihanna %49'la yeni bir marka çıkarmak için 35 milyon dolar yatırım yaptı. 2019'da başlayan bu projenin 2021'de başarısız olduğu haberleri yayıldı. Görünüşe bakılırsa Rihanna'nın markası hedef kitlesi için fazla pahalı ve lüks kalmıştı. Solar Foods'un devrim niteliğinde yeni bir besin üretmek için aldığı 35 milyar liralık euro fon hiçbir şey değil bununla kıyasladığımız zaman. Solar Foods'un da projesinin hipotezi şu: bugünkü beslenme şeklimiz gelecekte beslenmeme nedenimiz olacak. Mevcut gıda üretim modelimiz sürdürülemez ve iklim değişikliğini hızlandırıyor. Yemek yemek istiyorsak sadece hayvan ve bitkilere muhtaç olmak yerine başka bir şeyler yaratmamız gerekebilir. Solar Foods'un CEO'su ve kurucu ortağı Pasi Vainika, hücrelerin yapabileceği şey sihir diyor. Kurucu ortağı var, Dr. Joapekka Pitkänen. Onunla birlikte Vainika ve Solar Foods ekibi bazılarının mucize bir madde dediği şeyi yarattılar. Solein, Karbondioksit ve elektrikten yapılmış yeni bir protein türü. Özünde ince bir hava var. Evet, ince bir hava diyorlar. Şu anda insanların yarattığı sera gazlarının %25'i gıda üretim sistemlerinden geliyor. Finlandiya'daki en büyük enerji araştırma programında çalışırken Vainikka, Solar Foods'un kurucu CEO'su, tüm dünyayı yenilebilir enerjilere kaydırsak bile gıda endüstrisinin etkisinden ötürü yeterli olmayacağını saptamış. Dünyayı onarılmaz hasardan kurtarmak için gıda üretimini yeniden tasarlamaya, yeniden kurgulamaya karar vermiş. Vainikka, temelde tarımın icadından bu yana on binlerce yıldır gıda üretim şeklimiz hemen hemen hiç değişmedi diyor. Solar Foods'ta yaptıkları şey ise gıda üretme şeklini tarım sürecinden bitki ve hayvanlardan bağımsızlaştırmak. Soleyin doğanın kendisinden esinleniyor ve mümkün olduğunca az çevresel zarar vermeyi hedefliyor üretimde. Doğada bazı organizmalar enerji kaynağı olarak hidrojeni ve karbon kaynağı olarak karbondioksiti kullanıyorlar. Soleyin gaz fermentasyon teknolojisiyle doğal kaynakları kullanarak bu süreci taklit ediyor. Fermantasyondan sonra madde ekstrakte edilip kurutuluyor. Bu da buğday ununu anımsatan yenilebilir bir ürünle sonuçlanıyor. Soleyin ürünü %60 protein, %20-25 karbonhidrat ve %5-10 gibi de yağ içeriyor. Makarna, ekmek, bitki bazlı et alternatifleri ve hatta içecekler gibi mevcut gıdalarda bir bileşen olarak kullanılabileceğini söylüyorlar. Genel olarak süreç hayvan ve bitki bazlı alternatiflerden 10 ila 100 kat kadar daha fazla iklim dostu ve su kullanımında da tasarruflu. Ve neredeyse tüm proteinlerle maliyet açısından rekabet edebilecek düzeyde. Şu anda Solar Foods Finlandiya'daki pilot tesislerinde günde 1 kilogram üretilebiliyor. Soleyin üretiyorlar. Ancak yeni gelen 10 milyon euroyla ölçeklendirilebilir hale gelecek. Süreç iklim ihtiyaçlarından bağımsız olduğundan ve çok az kaynak gerektirdiğinden Soleyin Sahra Çölü'nden buzlu Kuzey Kutbu'na ve hatta Mars'a kadar her yerde üretilebilir gibi görünüyor. Bu projenin iyi taraflarından biri küresel gıda sorununu ele alması, tartışmayı tetiklemesi, farkındalığı artırması ve yeni düşünme yollarının önünü açması. Birey olarak bizim gücümüz tek başına yetmeyebiliyor. Politikacılar endüstriyel tarım peşinde. O halde bu tür araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetleri çözüme ön ayak olabilir. Soleyin şu anda ticarileştirme, ölçeklendirilme aşamasında ve yeni finansman bir pilot üretim tesisi inşa etmek için kullanılacak. Yeni tesiste bir yemek barı olacakmış ve 2023'ün başlarında faaliyete geçmesi planlanıyor. Bir başka konuya geçeceğim ama önce müzik arası verelim, daha sonra devam edelim. Billie Eilish'ten When the Party is Over'ı dinleyeceğiz. Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Keyler. Biyofilya programındayız. Bir müzik arası vermiştik ve Billie Eilish'ten When the Party is Over'ı dinledik. İlk bölümde Solar Food'un ürettiği Soleyin'le ilgili gelişmelerden bahsettim. İnce havadan protein üretiyorlar. Hayvan, bitki ve topraktan bağımsız bir üretim bu. Küresel gıda sorununu ele alıyor ve antik çağdan beri süregelen beslenme biçimini sorgulayıp yeni düşünme yollarının önünü açıyor. Yeni aldıkları fonla birlikte 35 milyon euro fona ulaştılar. Bu fonu şimdi günde 1 kilogram ürettikleri ürünü ölçeklendirmede kullanacaklar. Ve bir tesis kuruluyor. Bu tesisin de 2023 yılında aktive olması bekleniyor. Şimdi başka bir konuya geçeyim. Bilenleriniz vardır. Lily Cole diye eski bir model vardı. Şimdi aktivist ve girişimci, sosyal girişimci demek lazım. Modelliğinin zirvesinde olduğu yıllarda en iyi 30 model arasında gösteriliyordu. Sonra sürdürülebilirlik konularını ele almaya başladı ve bir kitap çıkardı. Who Cares Wins diye. Umursayan kazanır. Who Cares Wins. Böyle çevirebiliriz. Kitapta Zehrini Seç diye bir bölüm var. Sürdürülebilir moda evangelisti Stella McCartney'den bahsediyor. Paul McCartney'nin kızı ve başarılı da bir modacı oldu. McCartney orman dostu ürünler de yapıyor. Sadece vegan değil. Ormanlara da zarar vermek istemeyen bir tutumu var. Ve forest friendly diye geçiyor ürünleri. Modacı olacağını, hatta Gucci tarafından desteklenecek bir moda çizgisi yaratacağını söyleyince babası Paul McCartney ve annesi Linda biraz korkmuşlar, endişelenmişler. Biz onu vejetaryen yetiştirdik. Şimdi nasıl deri ürünleri üreten, kullanan Gucci ile çalışacak diye kara kara düşünmüşler. Yorum da yapmamışlar ama bunun zor olacağını düşünmüşler. Stella ise en başından beri kararlı, net bir duruş sergilemiş ve Gucci'ye demiş ki beni istiyorsan deri, kürk veya süet yapmayacağım. Stella hayvan derilerini kullanmama konusundaki kararlılığıyla ünlendi. Ancak başlangıçta ve belki de ironik bir şekilde bu onun etiketinin diğerleri gibi çevre için harika olmayan plastik ve sentetik malzemelere yöneldiği anlamına da geliyordu. Mümkün olduğu durumlarda şirkete artık geri dönüştürülmüş plastikler, mesela naylon balık ağlarını geri dönüştüren Econil gibi ürünler veya biyobazlı plastikler kullanmaya çalıştı. Onları tedarik ediyordu. Ve 2020 yılına kadar saf naylon kullanmayı bırakmayı taahhüt ettiler. Çünkü moda liflerinin çoğu fosil yakıtlardan elde ediliyor. Stella McCartney plastikler gibi sentetik malzemelerin hayvan derisine kıyasla çevre açısından 20 kat daha az zararlı olduğunu savunuyor. Ancak şunu da kabul ediyor. Sahte derilerimize veya suni kürklerimize asla sürdürülebilir diyemeyiz, demiyoruz. Bunların yenilenemeyen kaynaklardan kaynaklandığının da tamamen farkındayız diyor. Materyal bilimci var, Matt Skulin, deri veya plastik onları karıştırarak platter deniyor. Onun etiğini karşılaştırarak bu bir zehri seçme vakası diyor. Yani işte deri kullanmayacaksınız ama onun yerine hani biyo malzemelerden de olsa plastik kullanacaksınız. İkisi de tam %100 iyi bir şey değil. San Francisco'nun merkezindeki bir bodrum katına inmiş Lily Cole modelimiz. MicroWorks diye bir şirket var burada. Bir laboratuvar var. Burada bir ekip sadece moda değil, aynı zamanda gıda ve tıp için bir mantar formunu fermente ediyor. Taş devrinde deri, ipek, yün gibi doğal malzemelere ulaştık. Plastik çağı bize sentetik polimerler getirdi. Ve bilgi çağı hayatın kilidini açtı. O da DNA. Modern Meadow bir hayvanın sırtını yüzünü yüzüp derisini almak yerine bir petri kabında çoğaltılan hücrelerden yapılmış deri yetiştiriyor. Modern Meadow, etik ve çevresel hususların ötesinde alternatif derileri çekici hale getiriyor, avantajlı. Rahatsız edici bir şekilde hayvan gibi de bunu şekillendirmiyorlar, öyle konumlamıyorlar. Stella McCartney Annesi Linda bitki bazlı gıdaların oluşturulmasında öncüydü. Linda McCartney'nin öncü vejeteryan burgerleri ve sosisleri McCartney adıyla ilişkilendirilen müzik kadar olmasa da güçlü. Linda Lily ile yaptığı söyleşide kendini yeniden programlama fikrini heyecan verici bulduğunu söylemiş. Linda ve Paul 30'lu yaşlarında bir çiftliğe yerleşmişler ve burası bir İskoç çiftliği ve vejeteryan olmaya karar vermişler. En azından vejeteryan olmayı denemeye karar vermişler. Çiftlikte tabii tarlalarda oynayan kuzuları, o kuzuların daha sonra nasıl tabaklara geldiğini de görüyorlar. McCartney ailesi şu anda dünya çapında bir trend olan şeyin öncüleri. Küresel ikame et pazarı var. Bitki bazlı etler var özellikle. Yılda yaklaşık %8 ila 10 oranında büyüyen ve milyarlarca dolarlık bir endüstri haline gelen bir pazar bu. Vegan, vejeteryan veya esnek diyetlere yönelik bir eğilimden kaynaklanıyor. ABD'de veganlık %500'ün üzerinde büyümüş ve Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'na göre 2004'ten beri et tüketimi istikrarlı bir şekilde düşüyor. Bunun düşmesi de demek vejeteryan diyet anlamına geliyor. Fleksiteryanlar var, yani ara sıra et ve süt ürünleri tüketenler. Bunların oranı 2021'de %11 olmuş. Et alımını azaltmaya çalışıyorum diyenlerin oranı %20. Vejeteryanların oranı %4,3. Veganların oranı bir sene önceye göre bir puan artıp %3,5 oluyor. Bu verileri Euromonitor'dan toparladım. Ve örneklem sayısı da 12 bin kişi, yani ciddi bir örneklem ve gelişmiş ülkeleri kapsıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Avustralya gibi tartışmalı bir şekilde gıdada başlayan bilinçli tüketimcilik kapitalizmin anlatısını da değiştiriyor. Doğuştan bencil ve açgözlü varlıklar olarak insanlığın öyküsünden insanların doğayı ve diğer canlıları kollayan şeylere daha fazla ödemeyi kabul ettikleri veya önemsedikleri için fedakarlık yaptıkları bir öyküye doğru dönüşüyor. Tabii yine de et yemeyi tercih eden, az da olsa et yemeyi tercih eden, aynı zamanda artan bir küresel nüfus var ve talebi artıran, yükselen bir orta sınıf var. Impossible Foods diye bir firma var. Onun kurucusu Pat Brown, bilinçli tüketicilere güvenerek etin gezegen üzerindeki etkisini azaltmak için başka bir şeyler kurguluyor. Vejeteryan veya veganlarla ilgilenmiyoruz diyorlar. Bunun yerine bu krizi tersine çevirmenin tek yolunun eti hayvanlardan bağımsızlaştırmanın olduğunu düşünüyorlar. Çoğu insanın et sevgisi etin hayvanlardan yapılmış olmasından gelmiyor. Yani et illaki hayvandan gelmek zorunda değil bu durumda. Pat Brown Impossible Foods'u kurma fikrine vardığında Stanford'da bir biyomedikal araştırmacısıymış. Dünyadaki en önemli sorunu düzeltmeye yardımcı olacak bir şeyler yapmayı istiyormuş ve yanıtların et endüstrisinde yattığına karar vermiş. Hayvanların bir gıda teknolojisi olarak çevresel etkisinin büyük farkla listede 1, 2, 3 neyse üst sıralarda olduğunu fark etmiş. Uçak çevreye zarar veren yaşam tarzı seçimlerinin başında geliyor gibi gözükürken hayvan tarımı tüm ulaşım türlerinin toplamından daha fazla sera gazı üretiyor. Sera gazı olarak karbondioksitten sırasıyla 34 kat ve 310 kat daha güçlü olan metan ve nitroz dioksit emisyonlarının önde gelen kaynağı. Hayvancılık orantısız şekilde büyük tatlı su ve toprağa ihtiyaç duyuyor. Tüm tarım arazilerinin %83'ü demek bu ve habitatları, ormanları yok ediyor. Biyolojik çeşitliliği azaltıyor ve dünyadaki ormansızlaşmanın birincil nedeni, özellikle de Amazon'daki %91 nedeni diyebiliriz. İklim krizinin başlıca nedeni bu mu? FAO, Dünya Tarım Örgütü, canlı hayvanların sera emisyonlarının %14,5'unun yalnızca fosil yakıtlardan sonra ikinci sırada olduğunu onaylarken, World Watch Enstitüsü bunun aslında bir numaralı katkıda bulunduğunu ortaya koyuyor. Emisyonların en az %51'ini yaratıyor diyor. Hayvan tarımı ister birinci ister ikinci sırada olsun, etkisinin çok olduğu açık. Ve bu nedenle de 2017 yılında aralarında pek çok Nobel ödüllü bilim adamının da, bilim insanının da olduğu 15 binden fazla bilim insanı, çevresel bozulmayı azaltmak için kişi başına et tüketimimizi azaltmamız çağrısında bulunan bir insanlığa uyarı çağrısı imzaladılar ve yayınladılar. Ertesi yılda çiftliklerin çevre üzerindeki etkilerine ilişkin en kapsamlı araştırmanın arkasındaki Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, gezegen üzerindeki çevresel etkiyi azaltmanın en büyük yolunun et ve süt ürünlerini yemekten kaçınmak olduğu sonucuna vardılar. Şimdi bir taraftan da Impossible Foods ekibi burgerler hazırladılar, çeşitler yaptılar. Pat kendisinin ve bilim adamlarından oluşan ekibinin etteki farklı molekülleri nasıl ayrıştırdığını ve bitki içeriklerinde eşdeğerler, bitki içeriklerindeki gibi eşdeğerler olduğunu anlatıyor. Dünyadaki çoğu hayvanların proteinlerini yapraklardan aldığını söylüyor. Orada bol miktarda protein var. Ve hazırladıkları bu hamburgerlerle de kör tat testi yapmışlar. Kör tat testi şu demek: mesela iki tane hamburgeri yan yana koyuyorsunuz. Bir tanesi bitki bazlı hamburger, bir tanesi de sığır etinden yapılmış bir hamburger. Ama siz tadarken hangisinin hangisi olduğunu bilmiyorsunuz. Sonuç şöyle: yapılan bu testlerde bitki bazlı hamburgerler sığır etinden yapılan hamburgerlerden ayırt edilememişler. Ancak ortalama bir Amerikan sığır burgerinden 10 kat daha az gübre ve su kullanılıyor bunları yapmak için. 20 katın üzerinde daha az toprak kullanılıyor ve 10 kat daha az sera gazı yayıyor. Aynı zamanda daha sağlıklı olduğuna dair de bir iddiaları var. Daha çok protein ve demir içeriyor. %18 daha az kalorili, daha az doymuş yağ var, kolesterol yok, antibiyotik yok ve hormonlu değiller gibi. Bu konulara daha sonraki programlarda devam edeceğim. Bu programın sonuna geldik. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ederim. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Hiller. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.